İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Onur Hocam ve Cihat Hocam'la birlikte.
İyi geceler.
Evet, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Onur Hocam, senin anlatacağın bir konu vardı değil
evet.
mi?
İstersen... Bu, Habertürk'te Cihat Hocam'ın çıktığı son programda o karşıdakilerden birisi, biyolog muydu hatırlamıyorum. Hı hı. Akciğerin oluşumla alakalı çok böyle yani ipe sapa gelmez bir iddiada bulunmuştu. Şimdi onunla ilgili biz akciğeri biraz daha detaylı, yani biraz ama çok detaya girmiyorum. Daha bu devam eder. Yani çok da ayrıntılı sunum yapılabilir. Sadece şimdi ön bir sunum yapacağız inşallah. Hı hı. Evrimcilerin akciğer oluşumu için yaptığı açıklama ne? Şimdi devam edelim. Bir geri gelelim. Şimdi diyor ki mutasyonla uğrayan, yani biliyorsunuz akciğerde oksijeni taşıyan molekülün adı hemoglobin. Mutasyonla bu bozulduktan sonra moleküllerinden açığa çıkan, yani hemoglobinin bozulmasıyla hemoglobinin tuttuğu oksijen açığa çıkıyor. İşte bu açığa çıkan oksijen moleküllerinin oluşturduğu hava kabarcıklarıyla da akciğerin oluştuğunu zaman içerisinde gibi bir şey sağlamıştı diyeyim.
Yani. Zaman içinde değil, bir anda oldu lafını getirdi evet. neredeyse. Bu, ne var dedi, bir mutasyon oldu dedi, bir gaz kabarcığı sıkıştı orada şey oldu, al sana akciğer dedi.
Evet. Öyle değişik kesefe gelmez.
Ya bunu gerçekten söyledim ben yani ihtimal mi veremezdim böyle saçma bir şey söyleyeceklerini. Benim dikkatimden yani evet. kaçmış. Yoksa ben cevabını verirdim orada inşallah.
Evet evet. Hemoglobinin açığa bıraktığı oksijenler hava kabarcıkları oluşturuyor. Onlar da zaman içerisinde akciğer gibi öyle bir şeyler söyledi yani orada.
Değişik bir şeydi. Bir şey yani. Hiç mantığı yok kendi içinde.
Evet. Devam edelim. Bahsedilen işte kompleks hemoglobin molekülü bu. Doktor hocam sen o şu kısımlar, oksijeni tutan yerler, özellikle buralarda oksijenin tutulması için çeşitli kimyasal kuvvetlerin bir araya gelerek oksijeni tutmak için özelleşmiş bir burada amino asit dizilimi söz konusu. Tek bir hatada hemoglobin artık oksijen tutamıyor ve solunum yapamayacağını. Mesela çeşitli şeyler var, zehirler var. Mesela siyanür. Ben siyanürü o zaman araştırmıştım. Özellikle canlıların solunum enzimlerini etki ediyor. Yani bu kadar hızlı etki edip canlıyı öldürmesinin sebebi o. Özellikle solunum sistemindeki enzimleri etki edip onları inhibe ediyor. Ve sonuçta canlı oksijeni kanına aktaramıyor. Bundan dolayı da ölüyor. Yani hiç solunum yapamıyor. Sistem çalışamaz hale geliyor.
Özellikle boğulma bu. Oluyor moleküler düzeyde boğulma.
Evet moleküler düzeyde.
Mitokondri de etki ediyor değil mi mitokondri?
Yani evet. Özellikle solunum etki ediyor.
Solunum enzimleri. Evet. Mitokondri de neyse.
Devam edelim. Hemoglobinde yani bir gaz açığa çıkar hava kabarcığı olursa ondan ancak bu şekilde balon olur. Şişer şişer balon olur yani. Bundan biraz sonra izleyeceğimiz müthiş komplekslikteki akciğer gibi bir organın oluşması imkansız. Yani bu böyle bir hayal gücü de benim hayal gücümü açıyor açıkçası. Şimdi akciğer solunum sisteminin bir kısmını şu an inceliyoruz. Burada bir akciğer var. Gırtlaktan başlıyor. Çok özel bir nefes borusu. Akciğerin girişlerine kadar geliyor. Burada sırasıyla bronş denen daha ince borulara, ondan sonra bronşiyal denen daha küçük ince borulara devam edelim. Devamında da çok küçük milimetrenin dörtte biri boyutunda alveol denen küçük keseciklere, hava keseciklerine ayrılıyor. Bunun bir hikmeti var, bunun bir sebebi var. Devam edelim. Şimdi bu videoda da izleyeceğimiz gibi burada şimdi hava yavaş yavaş akciğerin içerisine gelecek. Burada bronşiyelleri görüyorsunuz. Bunlar akciğerin içerisindeki küçük hava boruları. Havalandırma sisteminin hava boruları. Böyle bir genel bakış yapıyoruz şimdi akciğerin içerisine. Hava işte bu boruların içerisinden alveollere kadar gidiyor. Bu alveol dediğimiz işte bu. Küçük keseciklerin sayısı 300 milyon tane. Akciğerlerde toplam 300 milyon tane özel kesecik var. Bu keseciklerin özelliği şu. Ozmotik basınçla aradaki çözelti farkından dolayı kirli kandaki karbondioksit alveollere, alveollerdeki oksijen de kandaki kan hücrelerine geçiyor. Hemoglobinin ihtiva eden kan hücrelerine geçiyor.
Duvarındaki damarlar vasıtasıyla.
Evet, duvarında alveola çok yakın ve çok ince bir dokuyla. Bakın dikkat edin doku çok ince. Alveol ile damar arasında. Bu da aradaki madde gaz molekülü alışverişini sağlıyor. Daha kalın olsa o zaman alışveriş olamazdı. Bundan dolayı işte böyle bir solunum sistemi gerçekleşmiş oluyor. Yani karbondioksit akciğerden dışarı, akciğerdeki oksijen de kan hücreleri aracılığıyla bütün vücudumuza yayılıyor. Bütün vücudumuzdaki 100 trilyon hücre temiz oksijeni bu şekilde almış oluyor.
Bunu da hemen ekleyelim. O mesela alveollerin içindeki endotel hücreleri var böyle.
Evet.
Çok ince yapıda, gaza geçirgen. Onlar sadece orada varlar vücutta. Yani evet. Her şey bakın olması gerektiği şekilde. Mesela beynin damarlarının bir özel bir bariyeri vardır. Ya diğer bütün dokulardan farklıdır bu. Beyni korumak içindir bu. Hiçbir ilaç mesela verdiğiniz ilaç kolay kolay beyine geçemez o şekilde. Onun için beynin için ayrıca ilaç verme, bazı kemoterapiler o beyin omurilik sıvısına veriliyor bu yüzden. Ve beyin, sadece beyinde var o damar hücrelerinin o yapısı. Damar bakın her yerde var. Evet. Ama burada tamamen farklı gaza geçirgen hale geliyor. Çünkü gazı oksijen alınması gerekiyor akciğer dokusu.
Evet.
Aksine mesela beynin korunması gerekiyor. Orada da bir bariyer var böyle. Koruma altına alıyor. Hiçbir şey kolay kolay beyin bariyerini açıp buna kan beyin bariyeri deniyor hatta. Öyle bir ismi de var. Beynin içerisine geçemiyor. Yani her şey yerli yerinde ve sapasağlam yaratan Allah diye geçiyor ayetlere zaten. Evet, bakın yerli yerinde olması gerektiği yerde. Bütün genler, bütün hücrelerde olmasına rağmen orada o genler aktif hale geçiyor. O yapı oluşuyor. Burada bu oluyor ve binlerce proteinden oluşuyor bu. Yani akciğer derken, yani akciğeri meydana getiren binlerce protein var. Binlerce gen tarafından kontrol edilen. Bunlar tabii çok aklın kavramasının ötesinde kompleks sistemler.
Evet, yani çok güzel bir şey söyledin. Bu genlerde olan bir bilginin bizim fenotip dediğimiz insanın dış görünümünde veya her canlının dış görünümüne yansıması oluşan bir oluşum. Bunun şifresinde bir DNA'da var. Yani balıktaki bir yüzgecin içerisine, yani bir balığa biz istediğimiz kadar hava basalım değil mi? O akciğerle solunum yapar hale dönüşemez.
Evet.
Yani dış etkenden istediğin kadar havanın içerisine sok balığı değil mi? Ancak ölür. Onu değiştirecek olan onun DNA'sıdır, onun genidir. Onun değişmesiyle ancak canlının kendisi değişebilir. Evet.
Hava kabarcığıyla alveolleri karıştırıyor yani.
Evet yani bu hava kabarcığı delip geçilir mi bunu evet. Yani bu sisteme?
Şimdi buradaki
muhteşem bir sistem.
Yani bir ayetle sunumu bitirebiliriz inşallah. Yerde ve komşudan Allah sanırım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yani mikron düzeyinde akciğerlerdeki sistemden makro düzeydeki daha büyük sistemlere kadar küçüğü de büyüğü de şüphesiz ki Allah'tan gizli kalmıyor İnşallah. Ve hepsi Allah'ın katında bir bilgiyi de
İnşallah.
Muhafaza ediyor.
Şimdi orada alveollerin o şekilde durması da çok önemli. Mesela kabarcık şeklinde ama hücre tabii yani oradaki cahil adamın zannettiği gibi böyle bir su kabarcığı değil. O hücrenin yüzeyinin gergin olması lazım ama çok gergin olursa patlayacak. Az gergin olsa içe göçecek. Bizim lisede bir hocamız vardı. Onun bir hastalığı vardı. Onun alveollerin yapısı normal durmuyordu. İçeri doğru kapanıyordu. Kapanınca nefessizlik yaşıyordu. O zaman için bunun bir çözümü yoktu. Yani çok ölümcül, çok tehlikeli bir durum. Ya bakın sadece alveolün olması yetmiyor. Onun doğru gerilimde durması gerekiyor. Fazla olsa patlıyor, az olsa devamlı içeri göçüyor.
Gergin bir şekilde, evet. Açık bir şekilde durması gerekiyor.
Orada belki sadece bir proteindeki olan küçük bir hata ona sebep oluyor. Evet. Zahiren baktığımızda. Dolayısıyla yani böyle bu kadar yüzeysel izahlar onları çok komik duruma düşürüyor. İşte hava kabarcığı geldi de onunla hemoglobinle birleşti. Yani bu artık günümüz şey değil ki. Evet. Yani cehalet zamanı değil ki. Herkes bu bilgilere çok rahat erişiyor.
Şimdi
Spartan'dan bahsedeceksen,
evet.
Sen bahset.
Yok, başladın, sen devam et.
Çünkü orada hemen Spartan'dan bahsetmek evet. lazım bahsettiğin şeyde.
İnşallah.
7 aylıktan itibaren doğuma çok yakın hale gelirken bebek, yani erken doğum diye nitelendirilen sürenin sonunda yani normal miadında doğum, zamanında bebek doğmasına çok yakın bir süre kala akciğerlerin içinde surfaktan denen çok özel bir madde üretiliyor. İşte bu alveolleri bahsettiğim yüzey gerilimi ile açık olarak tutmak
evet.
amacıyla.
İnşallah.
Bu bir protein. Sürfaktan denen bir protein. Vücudun başka hiçbir yerinde üretilmiyor. Yalnızca alveollerin içindeki bir tek hücre tarafından, üretici hücresi de yine orada. Bu hücre, bu sürfaktan denen bir protein var. Bunu üretiyor. Bu ne işe yarıyor? O alveolleri az önce bahsettiğim gibi gergin olarak şişik vaziyette devamlı tutmaya yarıyor.
Maşallah.
Ve alveollerin iç yüzeyi bu proteinle sıvanmış oluyor.
Yok, burada evet, şekilleri gösterebiliriz. Evet. Bakın bu. Sürfaktan tabakası. Bunlar böyle çok özel bir yapısı olan bir molekül bu. Evet. Cihat Hocam'ın anlattığı gibi yüzey gerilimini azaltan moleküller bunlar. Erken doğumda olmadığı için de çocuk hayatını kaybediyordu eskiden. Şimdi yeni teknoloji tabii yoğun bakıma alınıyor. Ondan sonra özel solunum aletlerinin içerisine yerleştiriliyor ki.
Basınçlı hava.
Evet. Bakın sadece bu olmazsa insanın her şeyi tamam olsun. Bir tek sürfaktan o molekül olmasın, hayatta kalamıyor. Yani insanın mükemmel olarak yaratılmış olması gerekir yaşayabilmesi için. Tek bir sürfaktanın eksikliği bile bütün hayatı engelleyen bir faktör olmuş oluyor. Dolayısıyla 100 bin tane protein varsa 100 binde mükemmel ve eksiksiz olarak aynı anda bütün organ sistemleriyle birlikte yaratılmış olması gerekiyor.
Bir de zaman da çok özel. Yani 7 aylık bir bebek doğacağı zamanı bilircesine o an oluşmaya başlıyor.
7 aylık bebekte bu eksik. Doğduğu zaman özellikle köze ve basınçlı havayla hayatta tutulmaya çalışılıyor bebek.
Doğuma yakın olduğu zaman da oluşan bir şey.
Bu üretilmeye başlanıyor.
Önce olsa sıvı ortamda usar bir sıkıntı olacak anne karnında. Olmazsa direkt ölüyor.
Daha önce üretilse o sırada alveoller tam olarak zaten üretilmemiş. Gerekli boyuta ulaşılmamış. Zaten üretilmesi bir anlam ifade etmeyecek. Tam gerektiği zaman dış dünyaya bebek çıkmaya çok yakınken gerektiği zaman gerekli ortamda ihtiyacı olan madde üretilmiş oluyor.
Evet, maşallah.
Bakın o kese dediği yapının burada bir temsili şeyini görüyoruz, diyagramını görüyoruz. Şimdi bir kere iç yüzeyi gördüğünüz gibi sürfaktan molekülüyle kaplı, yüzey gerilimini azaltan. Bu yapıyı meydana getiren alveoler tip 1 hücreleri var. Bakın duvarı meydana getiriyor gördüğünüz gibi. Alveoler tip 2 hücresi var. Tübüler miyelin denilen buradaki bu yapılar var. Alveollerin sıvısı var burada. Ayrıca bağışıklık sisteminin hücreleri var burada, bakın görüyorsunuz. Bunlar da mikropları yakalamak için. Yani bu keseye benziyor mu yoksa çok kompleks bir yapı değil mi?
Çok kompleks.
Ve bunun gibi kaç tane var dedin? 100 milyon mu?
300 milyon.
300 milyon tane de bunlardan var. Her biri bu yapıda.
Bir şey söylemeyi unuttum. Evet. Bu alveollerin toplam alanı da 70 ile 100 metrekare arasında.
Maşallah.
Yani iki akciğerimizin toplam yüzey alanı 70 ile 100 metrekare arasında.
Stadyum kadar.
Evet.
Zaten bu yapı tam ve mükemmel olmasa hiçbir şekilde soluk alıp veremeyiz. Yani bu imkansız hale gelirdi.
Evet. Şimdi i̇şte mesela diyelim tesadüf, hani olmuyor. Matematiksel olarak da imkanı yok. Bir mantığı da yok bunun. Hani diyelim sürfaktan genlerde koyduk. Yani biz onlar için koyduk. Bunun hiçbir anlamı yok ki. Yani o sürfaktan üretildikten sonra hani doğru hücrede üretilecek, üretiliyor burada. Onun da oraya yerleştirilmesi gerekiyor. Yani burada müthiş bir inşaat işçiliği de var. Yani tam yüzeye doğru mesela aralıklarda boşluk bırakmayacak şekilde tam da yüzey gerilimi oluşturulması gerektiği yerde yerleştiriliyor. Hücrenin içi çok geniş bir alan. Yani sen nereden bilirsin ki onun doğru çalışma yerini? Dolayısıyla yani tesadüf bunda yok. Allah'ın özel bir tecellisi maşallah.
Evet, maşallah. Tam bahsettiğin gibi yani vücudun neresinde üretilmeye başlanması da zamanını da aynı şekilde gördük. Ne zaman üretileceğini de biliniyor. Ona göre üretiliyor. Ve nerede üretileceği de, nerede o hücrelerin hazır halde bulundurulup o protein üretileceği de hesaplanmış. Bir mimari, sanki bütün vücut 3 boyutlu yapısıyla 100 trilyon hücre biliyorsunuz. Yani bu beyindeki hücreler bunun bilgisine sahip. DNA'larında yine sürfaktan nasıl üretilirin bilgisi var onlar.
Evet.
Ama hayır, onlar biz üretmeyeceğiz diyorlar sürfaktanı. Neden? Biz beyin hücresiyiz dercesine, ki hiçbir şekilde hücrelerin bilinci yok, bir şuuru yok, tabii ki yok, beyinleri yok. Kendileri zaten hücreden ibaret. Bakıyorsunuz yalnızca akciğer hücrelerindekiler bunu üretiyorlar. Yani o yerleşim, bir de bakıyorsunuz genlerde özellikle hangi genlerin ne zaman neyi üreteceği, yine genleri kontrol eden başka DNA'nın başka bölgeleri tarafından kontrol edildiği çıkıyor. Hangi hücrenin nerede, ne zaman neyi üreteceği DNA'nın başka bölümü tarafından kontrol edildiği anlaşıldı.
Evet, maşallah.
Eskiden işte buralar işte gen bölgesi değil, bunlar saçma sapan bilgilerdir diye evrimcilerin atıp tuttukları, işte bunlar junk DNA diyorlardı. Yani çöp DNA diyorlardı. O kadar cahiller ki işte diyorlar ki bu yıllar milyonlarca yıl içinde eski bilgiler işte mutasyona uğraya uğraya bozuk bölgeler olarak bunlar atıl kalmıştır. İşte artık kullanılmayan bölgelerdir diye o işte mutasyon diye evrim teorisini işte dayandırdıkları o işte kendi felsefelerinin bir gerekçesi olarak sunuyorlardı hatta. İşte bakın buralar eski mutasyona uğramış bölgeler, artık anlamsız. Hiçbir şeyde yaramıyor, görüyorsunuz diyorlardı. Hayır, anlaşıldı ki bugün onlar zaten çok önemli. Hangi hücrenin nerede, nasıl, neyi üreteceğini kontrol eden, regüle eden bölgeler. Hatta son yapılan bir araştırma var, onu size söyleyeyim. 24 Haziran tarihinde Science Daily adlı internet sitesinde yayınlandı. Proceedings of National Academic Sciences mecmuasında yayınlanan, dergisinde yayınlanan bir bilgi bu. Özellikle tümörlerin oluşumunu engelleyen belli bir geni tarif ettikleri bu bölgelerden, çöp DNA diye kastedilen daha önceden cahilliyet sebebiyle ileri sürülen bölgenin çok önemli bir geni, genin nasıl çalışacağını yönettiği anlaşıldı.
Evet.
Bu gen tümörlerin gelişimini engellemek üzere çalışan bir bölgeymiş. Bu anlaşıldı.
Maşallah.
Özellikle göğüs kanseri ve bir kanser daha var şu anda onu bulamayacağım. Özellikle göğüs kanserinin oluşumunu engelleyen bir gen bölünmüş burası.
Evet.
Tümörlerin gelişimini kontrol eden ve önleyen bir bölgeymiş. Bakın ne kadar hayati bir bilgi varmış burada. Evrimciler ise ön yargıyla, o işte kurgu bilim masallarıyla kendilerince, işte önce evrimi kabul edip daha sonra her şeyi ona bina etmeye kalkışınca işte bilimi böyle geri bırakıyorlar.
Evet. Şimdi onların önlerine yani hiç bilgisayar karşılaşmasalar, bilgisayar koysak diyecekler ki yani ben bunun ne işe yaradığını anlamadım. Demek ki bu anlamsız bir şey. Hiçbir işe de yaramıyor diyecek bilgisayara.
Evet.
Halbuki yani hücredeki o DNA'da bilgisayardan kat be kat kompleks bir şifreleme sistemi, kat be kat kompleks bir bilgi depolama sistemi, mükemmel bir şey var, sanat var.
Tabii bak mesela burada da çok güzel bir örneği var. Şimdi demin anlattı ya Onur Hocam, bu sürfaktan molekülü var. Sürfaktan molekülü tam 9 ay 10 gün içerisinde başlıyor bunun faaliyeti. Niye daha önce olmuyor?
Evet.
Şundan dolayı olmuyor. Bebek annenin rahmindeyken plasenta denen bir organ var. Bunu halk arasında son denir. Annenin damarlarından bebeğin damarlarına doğrudan oksijen geçişi var. Yani akciğerlerini hiç kullanmıyor anne karnındaki. Hatta suyun içerisinde amniyon sıvısı denen amniyon kesesi vardır. Amniyon sıvısının içerisinde ve akciğerleri de sıvıyla dolu. Yani soluk alıp vermiyor. Yani 9 ay 10 gün akciğerlerini hiç kullanmıyor. Sürfaktan molekülde yapılmıyor. Evet. Tam doğum anında devreye giriyor. Bakın bu şimdi bunu kontrol eden demek ki genetik mekanizmalar var. İşte o genetik mekanizmalar şimdi yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Çünkü sürfaktanı yapan genler var. Değil mi? Onun yapımını şeyden kontrol eden. Ama onların ne zaman çalışacağını kontrol eden ayrı bir genetik sistem var. Bu da genlerin dışında bir sistem. Çünkü 9 ay 10. gün devreye sokuyor. Yani bu çok müthiş bir akıl bu. Değil mi? Akciğerler kullanılmıyor çünkü 9 ay 10 gün boyunca. Evet. Tam olması gerektiği zamanda devreye giriyor. Başka şeyler de mesela bebeğin hemoglobin molekülü var. Bebeğin hemoglobin molekülü yetişkin hemoglobini. O tarzdır. Pardon, yetişkin hemoglobinden tamamen farklı. Özür dilerim. Çünkü yetişkin hemoglobinin oksijene bir ilgisi var. Oksijeni havadan alıyor. İlgisi daha fazla olduğu için. Onu götürüyor kasa. Kasta da miyoglobin var. Miyoglobinin ilgisi hemoglobinden daha fazla olduğu için ondan koparıp alıyor oksijeni. Aksi olsaydı, hemoglobinin ilgisi miyoglobinden fazla olsaydı asla yaşayamazdık. O zaman kaslarımıza hiç oksijen gitmeyecekti. Evet. Şimdi bebekte farklı bir hemoglobin, F diye fetal hemoglobin diye bir ayrı hemoglobin var.
Anne karnındayken.
Evet. Bunun özelliği yetişkin hemoglobinden oksijen ilgisi daha fazla. Dolayısıyla annenin o hemoglobinden koparıp alabiliyor. Fakat bu doğduğunda bir dezavantaj haline geliyor. Çünkü ilgisi çok fazla ya, mıknatıs gibi böyle çok çekiyor kendini. Dolayısıyla miyoglobin alamayacaktı bundan. Ne evet. oluyor biliyor musunuz? Tam doğarken bakın tam doğma anında diğer hemoglobin devreye giriyor. Eğer biraz erken devreye girse bebek ölür. Çünkü annenin şeyinden hiç alamayacak oksijeni. Ya birkaç gün önce devreye girse olmuyor. Birkaç gün devreye sonra devreye girse yine olmuyor. Bu sefer de kaslar oksijen alamayacaktı. Bakın mükemmel bir zamanlamayla tam doğum anında devreye giriyor. O saatler içerisinde. Maşallah. Ve bebek çıkar çıkmaz soluk alıp vermeye başlıyor.
Dış dünyadaki hayvanlarda bugün olan hemoglobin üretilmeye başlanıyor protein olarak.
Maşallah.
Ya o daha önce üretilmedi. Neye göre üretilmedi? Çünkü DNA'da bilgisi var ve onu da kontrol eden daha üst düzeydeki kontrol gen, kontrol DNA bölgeleri tarafından buna karar verilmiş.
Evet.
Bunlar kim diye baktığınızda cansız atomlar. Bunlar mı kontrol ediyor? Hayır. Burada her şeyi yaratan, gökten yeri her işi eğirip çevirip düzene koyan Yüce Allah'ın yaratmasına şahit oluyoruz.
Maşallah. İnşallah. Şimdi genlerde dün de gördük. Hem DNA'da bir sürü gen var. Hem bu genler kontrol ediyor. Hem de genler organize çalışıyor. İşte dün operon kavramından bahsettik. Ortak bir iş için genler beraber bulunuyor. Ve beraber üretiliyor. Mesela daha sonra yeni araştırmalarla regulon diye bir şey buldular. Regulon da operonları yönetiyor. İşte onun üzerinde stimulon diye bir kavram buldular DNA'larda. Onlar da keşfettiler. Onlar da regulonları yönetiyor. Yani yönetim de üst üste. Yani nasıl bir askeri orduda ne var? Albay var. İşte ne bileyim tuğgeneral, orgeneral bir hiyerarşi var değil mi? Evet. DNA'nın içinde de böyle bir hiyerarşi var. Yani hem fedakarca çalışıyorlar hem de emirlere itaat ediyorlar. Ki ortada şey olsun, bir organizasyon olsun. Halbuki mükemmellik olsun. Halbuki evrimciler ne diyor? Çatışmayla ilerleme olur diyor. Halbuki öyle değil. Kardeşlik, dayanışma ve böyle el ele verme var. Yani evrimcilerin hayal dünyası tamamen safsata. Gelişen bilimle tamamen çelişir vaziyette.
Bilim boğdu, darbesi evet. Yok etti, bitirdi. Evet. Serdar Hocam, senin de anlatacakların evet. Var herhalde.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi evrimciler fiziksel şartlara bel bağlıyorlar. Diyorlar ki işte bu fizik basit şartlarda, işte ilkel atmosfer şartlarında, şunda bunda işte canlılık olur diyor. Yani Allah'ın yarattığı doğanın kendisini putlaştırıyorlar. Halbuki dedikleri tam yalan. Çünkü o dedikleri fiziksel şartların her birini incelediğimizde bunların her biri canlılığı Allah'ın koruması dışında şey zarar veriyor. Bunlardan birini inceleyeceğiz. Asit baz dengesi. Her ortamın asit bazlık değeri vardır. Yani bu hidrojen iyonlarının işte miktarıyla ilgili bir durum bu. Mesela hücrenin içinde bile farklı farklı asit baz değerleri vardır. Yani mesela lizozom denilen bir organel var. Orada asitlik değeri yüksek olur. Lizozom sindirim yapılan bölgedir hücrenin içinde. İşte paketleme olan bölgeler var. İşte ve yağların üretildiği bölgeler var. İşte endoplazmik retikulum ve Golgi bunlar. Onlar da farklı farklıdır. Burada görüyoruz mesela 5.5'tan 6.7'ye kadar değişiyor. Aslında daha aşağı değerlere de düşüyor. Bunun önemi nedir? Şimdi mesela evrimciler diyor ki tesadüfen protein olsa, protein olsa işte enzim olsa. Şimdi o da yetmiyor. Yani enzim, protein biz onları hazır bir şekilde versek bile onun çalışabilmesi için uygun şartların ayarlanması gerekiyor. Bu şartlardan biri de asit baz değerleri. Mesela lizozomlarda çalışan enzim hücre sıvısı içinde lizozomlardaki şey performansı göstermiyor. Yani sindirim özelliğini kaybediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bunun tam olarak ayarlanması lazım. Hatta önceden de demiştik, proteinler üretildikten sonra ek böyle değişikliklerden geçilir. 150 tane enzim kullanılarak hücre içinde ek böyle değişikliklere uğratılır. Bunun yapılabilmesi için de kademeli bir asit baz yolu açılmış onlara. Mesela 6'dan başlıyor, 6.3, 6.7 bunun da olması gerekiyor. Bu kademeli asit bazın sağlanmadığı durumlarda da bu değişiklikler yapılamıyor. Peki madem bu kadar hassas bir asit baz değeri gerekiyor, bu nasıl sağlanıyor hücre içinde? Bunun için Allah mükemmel bir sistem yaratmış, bunu göreceğiz. Biraz aşağı inelim. Hücrenin içinde bir motor bulundu. Gelişmiş motorları görüyoruz sağda. Aynı ona benziyor mantığı. Biz ne yapıyoruz? Ya işte benzindeki enerjiyi patlama yoluyla mekanik enerjiye çeviriyoruz. Ya elektrik enerjisini de mekanik enerjiye çeviriyoruz. Hücrede de kimyasal enerji var. ATP molekülü bu. ATP molekülleri piller gibidir hücre içinde. Bu ATP moleküllerini motor kullanarak hareket sağlıyor. Bu hareketle beraber pompalama imkanı oluyor. Nasıl işte su motoruyla su fışkırtılıyor. İşte bunlar da hidrojen iyonları fışkırtıyor. Ama çok ilginç, bu pompalar doğru yerlere yerleştirilmiş. Mesela lizozom sindirim yapılması gereken ve asitin yüksek olması gereken bir bölge. Orada zara yerleştiriliyor bu motor. Ve o zar ATP o zarda bu motor ATP çalıştırarak hidrojen iyonlarını lizozoma pompalıyor. Bu sayede asitliği artıyor ve istenilen değere varıyor. Şimdi burada o kadar fazla mucize var ki maşallah. Birincisi bu motor pek çok parçadan oluşuyor. Ayrı ayrı bunlar DNA'da farklı farklı bölgelerde üretiliyor. Bu parçalar birleştirilmesi gerekir. Yani mesela tıpkı motor fabrikaları gibi, yani araba motor fabrikalarında nedir? Motor üretiliyor. Bu motor pek çok parçadan oluşuyor. Her biri de farklı yerlerden geliyor. Bunlar bir işçilikle, mühendislikle bir araya getiriliyor. Burada da bu işçiliği gören enzimler keşfedildi. Bu enzimler bu parçaları alıp birleştiriyorlar. Ve işin ilginç yanı bu doğru yerde yapılıyor. Yani mesela bu motor hücrenin içinde böyle herhangi bir yere bırakılsa, ne olur mesela bir su motorunu burada bıraksak etrafı su saçılır değil mi? Hidrojen iyonlarını böyle etrafa pompalar. Etrafın asit bazlık değerini de değiştirir. O kademeli şeyi de bozar. Doğru yerde tutuyor. Yani tam organın zarında. Ve yönü de doğru. Mesela organın içine doğru asitlik pompalaması lazım. Dışarı doğru da yapmıyor bunu.
Evet.
İkincisi bunun kontrolü olması gerekiyor. Yani belli bir yerden sonra durması gerekiyor. Sürekli pompaladığında ne olacak? O zaman da önü alınmaz bir asitlik...
Tahrip eder hücreyi, evet, öldürür.
Yani. Fazla olacak. Bir de enzimler çalışamayacak. Tam 5'e geldiğinde durması lazım. Orada 5 DNA geldiğinde bir emir veriliyor buna. Bu motor ayrılıyor, 2'ye ayrılıyor. Bunu da yapan enzimler var. Enzimler geliyor, bu motoru ayırıyor. Ta ki tekrar ihtiyaç duyulana kadar. Yani yapım bir mucize.
Maşallah.
Parçaları bir mucize. Yerleştirilmesi bir mucize. Çalışması mucize. Her yönüyle Allah'ın yaratılış delini gösteriyor, evet, maşallah. Şimdi bunun tesadüf neresinde yani? Hangi aşamasında? Hiçbir aşamasında değil. Yani bunun böyle tesadüfen düşünüyor olması bir insanın.
Cahilliğinden
ve samimiyetsizliğinden, evet, olabilir.
Yalan söylüyor olabilir.
Evet.
Allah'a iftira atmış, evet, oluyor tabii.
Yani bu tamamen cehaletle ilgili bir şey. Yani biz normalde hangi bir insana desek işte herhangi bir motor tesadüfen olur. Deli misin der o adam. Bu işte dünyanın en ileri motoru. Niye? Çünkü hem mükemmel çalışıyor, verimi mükemmel. Bir de günümüzde her şeyin nesi makbul? Küçüğü değil mi? Evet. Her şeyi küçültmeye çalışıyorlar. Al işte sana en küçük motor.
Nanometre boyutu.
Evet.
Yani. Bir de bir bilinç var. Yani çok açık bir bilinç var.
Maşallah.
pH'i ölçüyor değil mi? Uygun olan değeri biliyor bir de yani. Değil mi? 5 değeri. Diğer enzimlerle komplike baktığınızda müthiş bir şuur görünüyor. Müthiş bir bilinç görünüyor yani.
Kim bilebilir bunu değil mi? Kim sorsan, evet, bilim adamlarına sorsan ya lizozomun içinde ne kadar pH olması lazım ki oradaki enzimler çalışsın diye kimse bilemez.
Peki bunun ancak kaç tane var? Onu da pardon sınır kesin de.
Katrilyonlarca var.
Katrilyonlarca, evet, değil mi? Yani her hücrenin içinde
maşallah
binlercesi var. 100 trilyon hücrede.
Evet.
Yani o kat be kat fazlası. 7 milyar insanda kat be kat fazlası. Allah yani bol miktarda yaratmış. Yani
maşallah.
Bir tanesi tesadüf olsa mantığında değiliz. Yani bu kadar mucize. Yani her yer mucizeyle dolu zaten.
Şimdi biz bu vatandaşlara desek ki tamam sen tesadüfen yapamıyorsun. Biz sana verdik bu motor. Yani bunu kullanamazlar. İkincisi belli bir çok kısa sürede zaten bozuluyor bunlar. Yani neticede bu da atomlardan yapılan bir yapı. Serbest radikaller bozuyor. İşte ağır metaller bozuyor. İşte sıcaklık bozuyor. Yani her şey bozuyor bunu. Elindekini de kaybediyor. Dolayısıyla yani evrim yok.
Olması mucize zaten. Çalıştığı halde, evet, olsa Allah bize onu gösteriyor.
Çok muhteşem bir sistem bu. Yani böyle yani, evet, yani tesadüf saçmalığı zaten bir tarafa bırakalım. Evet. Allah'ı biz tesbih ediyoruz burada İnşallah. Bilimle. İnşallah. Değil mi? Allah'ın sonsuz aklını gösteriyor maşallah. Maşallah. Yani böyle ki daha da detaylı bu. Yani Serdar Hocam da çok güzel anlatıyor. Bilimsel olarak da bilinmeyen derinlikleri var birçok şeyin böyle, evet, daha yeni ortaya çıkartıyor. İnşallah. Bunu kontrol eden genler var, genetik yapılar var. Onların yapılarını düzenleyen genetik yapılar var. Çünkü değil mi? Enzimi yapıyor biri ama o enzimi mesela başka bir enzim gelip o motoru tam 5'te geldiğinde parçalıyor dedin.
Evet.
İşte o ayrı bir genetik yapıyla kontrol ediliyor. Tabii, bakın, evet, üst sistemler, daha üst sistemler böyle.
Bir aşağı inelim. Orada temsili resmi de var onun. Biraz daha aşağıya. Mesela burada işte yapım aşamasını gösteriyor. Bu bir anda böyle olmuyor. Ayrı ayrı parçalar üretiliyor. Taşıyıcı proteinlerce doğru yere taşınıyor. Ve montajcı işçiler tarafından da birleştiriliyor adım adım.
Hepsi tek bunları... tek ayrı ayrı proteinler.
Evet.
Sentezlenen, üretilen hassas parçalar, dizilimlerinden oluşan 3 boyutlu, sonra 3 boyut haline getirilen çalışan moleküler motorlar.
Evet, maşallah.
Ve bu sürekli olan bir işlem. Bir kere yapılıp biten bir işlem değil.
Ya, proteinlerin eksikliğinde de motor çalışmaz oluyor zaten. Bakın hepsinin bu şekliyle mükemmel olarak var olması gerekiyor sistemin.
Evet, maşallah.
Evet.
Yani modern literatürdeki indirgenemez kompleksik denen yapı olmuş oluyor bu.
Evet.
Charles Darwin de diyordu ki herhangi bir organın yavaş yavaş basamak basamak oluşmadığı gösterilecek olursa benim teorim kesinlikle yıkılmış olur diyordu, değil mi? İşte bakın bütün bu yapılar onu gösteriyor. Basamak basamak olan mesela bir tane bunun bir parçası A parçası olsun milyonlarca yıl beklesin B parçasını olmuyor. A parçası ve B parçası hiçbir işe yaramıyor. Diğer parçalar da eklendiği zaman yani mükemmel olarak tamamıyla böyle bütün olarak var olduğu zaman bir işe yarıyor. O bütün de sadece o ilgili yerde bulunduğu zaman ve doğru istikamette bulunduğu zaman içeri doğru mesela yok şekilde yerleştiği zaman mümkün oluyor çalışması. Ayrıca onu bölecek enzimlerin olması da gerekiyor. O zaman mümkün oluyor. Çünkü aşırı asitik ortam bunun da yapısını tahrip ediyor. Bütün hücrenin de yapısını tahrip ediyor. İnşallah. Durmadan çalışsa değil mi?
İnşallah. Bu tabii biz burada sadece asit baz özelliği açısından inceledik. Yani ilkel şartlardan asit bazların dahi kontrol edildiğini, kontrol edilmediğinde de enzimlerin çalışmadığını gördük. Diğer bütün şartlarda böyle, sıcaklıkta böyle, oksijende böyle, serbest radikallerde böyle. İlerleyen programlarda inşallah onlarla ilgili detayları da veririz. İnşallah.
İnşallah.
Evet, bitirelim mi? Saat, inşallah. O zaman bir ayetle bitirelim.
İnşallah.
Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Bakın o kendisinden başkasına kulluk etmemenizi. Yani bir takım isimler var böyle. Evet. Yok doğal seleksiyon, yok mutasyon, yok şu, yok bu, değil mi? Öyle değil. Allah'ın yarattığı çok açık yani böyle inşallah.
İnşallah.
O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Yani insan tesadüfe haşa tapmayacak, putlara tapmayacak değil mi? Allah'a hiçbir şey şirk koşmayacak. Allah'ın yarattığını zaten Allah'ın yarattığı çok açık. Çocukların anlayacağı kadar açık. Allah'a tesbih edecek. Yani bunu gördüğü zaman sadece Allah'a verecek. Bunu Allah'a hamd edecek. Subhanallah diyecek. Allah'tan başka bir şey yoktur. Maşallah diyecek değil mi?
İnşallah.
Bilim adamının görevi budur.
Budur.
Bilim adamının değil, bütün insanların görevi budur. Çünkü dünyaya kulluk etmek için yaratılmış bir sistem değil mi inşallah Allah'a?
Ben de bir ayet okuyabilir miyim? Konuya ilintili olarak inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi.
İnşallah.
İnşallah.
Gücün ve kuvvetin tümü Allah'a ait.
İnşallah.
İnsanlar ise bunu bilmedikleri için ya da bunu inkar ettikleri için sonuçta Allah'a eş ve ortaklar tutuyorlar. İnşallah Allah bu insanları azabıyla korkutuyor, uyarıyor inşallah.
İnşallah.
Evet, inşallah.
Maşallah. Evet, herkese hayırlı geceler diliyoruz. Yarın hangi kanallarımız?
Şurada kalmış, şurada bakabiliriz.
Evet.
Yarın Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından bizi takip edebilirsiniz.
Herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.